Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Didosfir mahlasıyla yazan Arthur V. Prosper'ın The Simplest Path to Wealth adlı kitabı, kişisel finans ve uzun vadeli yatırım alanında konumlanan 2018 tarihli kısa bir rehberdir. Kitabın temel vaadi, 50 bin dolarlık bir başlangıç sermayesinin sade ve risk yönetimine odaklı bir yatırım yaklaşımıyla zaman içinde 3 milyon dolara ulaşabileceğini göstermektir. Eser de hisse senedi piyasası korkusu, uzmanlara duyulan güvensizlik ve geçmişte kaçırılmış yatırım fırsatlarından çıkarılan dersler öne çıkar. Tanıtım metinleri, yazarın karmaşık ya da egzotik yatırımlar yerine anlaşılır bir yol haritası sunmayı amaçladığını belirtir. Kitabın güncellenmiş baskısında 2017 tarihli Amerikan vergi reformunun yatırım stratejisine etkisine de değinildiği ifade edilir. Bu nedenle eser, evrensel yatırım ilkeleriyle birlikte ABD merkezli vergi koşullarını da taşır. Okur için asıl değer, büyük getiriyi kesin sonuç gibi görmekten çok, bileşik getirinin, sabrın ve risk sınırlarının servet birikimindeki rolünü değerlendirmektir.
Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak 50 bin dolardan 3-3 milyon dolara uzanan bileşik getiri mantığı.
Kitabın başlığındaki 50 bin dolar ve 3-3 milyon dolar karşılaştırması, yatırımın kısa sürede zengin olma aracı olduğu fikrinden çok.
Uzun zaman ufku içinde bileşik büyümenin etkisini vurgular.
Bileşik getiri, yalnızca ilk sermayenin değil, önceki dönemlerde kazanılan getirilerin de yeniden yatırıma yönelmesiyle oluşur.
Bu mekanizmada küçük görünen yıllık farklar, uzun vadede sonucu ciddi biçimde değiştirebilir.
Kitap tanıtımlarında yer alan geçmişteki yüksek faizli 30 yıllık ABD hazine tahvili örneği de bu düşünceyi açıklamak için kullanılır.
Ancak yazarın tarihsel bir örneği güncel ve her koşulda erişilebilir bir fırsat gibi sunmadığı varsayılmamalıdır.
Günümüz faiz oranları, enflasyon, vergi yükü ve piyasa değerlemeleri farklıdır.
Kitabın başlığındaki hedef de bu yüzden garanti edilmiş bir sonuç değil, belirli varsayımlara dayanan uzun vadeli bir projeksiyon olarak ele alınmalıdır.
Türkiye'de de benzer hesap yapılırken nominal getiriyle alım gücü artışına ayırmak gerekir.
Yüksek enflasyon ortamında hesabın yalnızca Türk lirası cinsinden büyümesi yeterli ölçüt değildir.
Döviz, vergi, işlem maliyeti ve enflasyon varsayımları sonucu değiştirir. Kitabın temel katkısı, sermayenin zamanla büyümesini görünür kılmasıdır.
Temkinli okuma ise bu matematiği kişisel hedefler ve gerçek piyasa koşullarıyla yeniden sınamayı gerektirir.
İkinci olarak, piyasa çöküşü korkusuna karşı risk yönetimi odaklı yaklaşım, eserin tanıtımında özellikle borsa çöküşünden endişe eden okurlara seslenilmesi.
Kitabın yatırım psikolojisinden çok risk algısına odaklandığını gösterir. Piyasa düşüşleri, yatırımcıların iki zıt hataya sürüklenmesine neden olabilir.
Birincisi, değer kaybı korkusuyla uzun vadeli planı en kötü anda terk etmektir. İkincisi ise kaybı hızla telafi etme isteğiyle yeterince anlaşılmayan daha spekülatif araçlara yönelmektir.
Yazarın geçmişte riskli ve egzotik yatırımlara para ayırmaktan söz eden yaklaşımı bu ikinci davranışın maliyetine dikkat çeker.
Kitabın vaat ettiği sade yolun mantığı karmaşıklığı getiri için zorunlu saymamaktır.
Risk yönetimi, düşüşlerin hiç yaşanmayacağını varsaymak değil, bu düşüşlerin finansal planı bozmayacağı bir yapı kurmaktır.
Bunun için yatırım vadesi, nakit ihtiyacı, borç yükü ve kayba dayanma kapasitesi birlikte değerlendirilmelidir.
Türkiye'de yaşanan sert kur, faiz ve enflasyon değişimleri de yatırımcılara tek bir piyasa senaryosuna güvenmemenin önemini hatırlatır.
Buna rağmen kitapla ilgili mevcut bilgiler, belirli varlık dağılımları ya da ayrıntılı korunma teknikleri doğrulamaz.
Bu nedenle eseri, çöküşten etkilenmeyen kesin bir reçete olarak değil, korku nedeniyle plansız işlem yapmaya karşı bir çerçeve olarak okumak daha isabetlidir.
Ana fikir, riskten tamamen kaçmanın da kontrolsüz risk almanın da servet hedefini zayıflatabileceğidir.
Üçüncü olarak, kaçırılmış fırsatlar ve karmaşık yatırımların maliyeti kitabın kamuya açık tanıtım metinlerinde yazar.
Geçmişteki yatırım fırsatlarını kaçırdığını ve daha riskli, daha egzotik yatırımlar peşinde para kaybettiğini açık biçimde anlatır.
Bu kişisel ders, eserin ayırt edici yönlerinden biridir.
Kitap, yatırım başarısını yalnızca doğru varlığı zamanında seçme meselesi olarak değil, gereksiz karmaşıklıktan uzak durma meselesi olarak çerçeveler.
Yatırım ürünleri karmaşıklaştıkça, ücretleri, likidite koşulları, kredi riski,
kaldıraç etkisi ve vergisel sonuçları anlamak zorlaşabilir. Yüksek getiri vaadi bu ek riskleri görünmez hale getirebilir. Sade bir planın avantajı, yatırımcının neye sahip olduğunu, hangi nedenle sahip olduğunu ve hangi şartlarda planını değiştireceğini takip edebilmesidir.
Bu bakış, her basit ürünün güvenli, her karmaşık ürünün zararlı olduğu anlamına gelmez.
Devlet tahvili bile faiz oranı değiştiğinde fiyat riski taşır, hisse senedi yatırımı da değer kaybedebilir. Asıl mesele, ürünün riskinin yatırımcının hedefiyle uyumlu olup olmadığıdır.
Türkiye'de yatırım fonları, mevduat, tahvil, hisse ve döviz araçları arasında seçim yaparken de aynı ilke uygulanabilir.
Yatırımcı, anlamadığı bir ürünün yalnızca geçmiş performansına bakarak karar vermemelidir. Kitabın bu noktadaki değeri, finansal gösterişin çoğu zaman disiplinin yerini tutmadığını hatırlatmasıdır.
Planın anlaşılabilir olması, uygulanabilir kalmasının önemli koşuludur. Dördüncü olarak, uzun vadeli planın vergi kurallarıyla birlikte değerlendirilmesi.
Kitabın güncellenmiş sürümünün 2017 tarihli ABD vergi kesintileri ve istihdam yasasının strateji üzerindeki etkisini ele aldığı belirtilir.
Bu ayrıntı, yatırım getirilerinin yalnızca piyasa performansıyla belirlenmediğini gösterir.
Brüt getiriyle yatırımcının elinde kalan net getiri arasında vergi, komisyon ve diğer maliyetler bulunur. Özellikle uzun vadeli birikim hedeflerinde küçük bir maliyet farkı yıllar boyunca bileşik etki yaratabilir. Vergi düzenlemelerinin değişmesi, hangi hesap türlerinin, hangi gelirlerin veya hangi satış zamanlamalarının daha avantajlı olduğu konusunda yatırımcının hesabını değiştirebilir.
Bununla birlikte kitabın vergisel bölümü ABD hukukuna bağlıdır. Türkiye'de gelir vergisi, stopaj, yatırım fonu ve menkul kıymet kazançlarına ilişkin kurallar farklıdır ve dönemsel olarak değişebilir.
Bu nedenle Türk okurun, kitaptaki vergi değerlendirmelerini doğrudan uygulama talimatı saymaması gerekir.
Daha yararlı yaklaşım, kitabın sunduğu genel dersi almaktır. Yatırım planı hazırlanırken vergi sonrası sonuç hesaplanmalı.
İşlemler yapılmadan önce güncel mevzuat kontrol edilmeli ve gerekli durumlarda yetkin bir uzmana danışılmalıdır.
Vergi avantajı uğruna aşırı risk almak da doğru değildir.
Önce yatırımın amacı, vadesi ve riski belirlenmeli, ardından vergi etkisi bu çerçevenin içinde değerlendirilmelidir. Kitabın bu vurgusu, yatırımın sadece varlık seçimi olmadığını, kişisel finansın hukuki ve mali boyutları bulunduğunu hatırlatır. Son olarak,
uzman güvensizliği karşısında yatırımcının kendi karar çerçevesini kurması, kitap, borsaya yatırım yapmaktan çekinen,
yeterli bilgiye sahip olmadığını düşünen veya finans uzmanlarına güvenmeyen kişilere hitap ettiğini açıkça belirtir.
Bu konumlandırma, okuru tüm danışmanlık ilişkilerini reddetmeye çağırmaktan ziyade kararlarının temel mantığını öğrenmeye yöneltir.
Yatırımcı bir öneriyi değerlendirirken, beklenen getiri kadar olası kaybı, maliyetleri, vadesini ve öneriyi yapan kişinin teşviklerini de sormalıdır.
Bu sorular, uzman görüşünü körü körüne izlemek yerine denetlenebilir hale getirir.
Kitabın sade yol haritası vaadi, finans dilinin karmaşıklığı yüzünden tasarruf sahibinin tamamen kenarda kalmaması gerektiği fikrine dayanır.
Yine de yalnızca tek bir kitap, kişiye özel mali planın yerini tutmaz.
Gelir düzeni, aile sorumlulukları, borçlar, acil durum birikimi ve emeklilik hedefi her yatırımcıda farklıdır.
Türkiye'de de finansal içerik üreten kişilerin tavsiyeleri, lisans durumu ve çıkar çatışmaları dikkate alınmadan uygulanmamalıdır.
Kitabın yaklaşımından çıkarılabilecek pratik sonuç, yatırım kararını anlaşılır ilkelerle yazılı hale getirmektir.
Ne kadar süreyle yatırım yapılacağı, hangi kayıp düzeyinde panik satışı yapılmayacağı ve ne zaman planın gözden geçirileceği önceden belirlenebilir. Böyle bir çerçeve, haber akışının veya günlük fiyat hareketlerinin etkisini azaltır.
Eserin temel mesajı, yatırımcının bilgi eksikliğini aceleci işlemlerle değil, sade ilkeleri anlayarak gidermesidir.
Sonuç olarak, The Simplest Path to Wealth,
özellikle yatırım dünyasına uzak duran, borsa düşüşlerinden çekinen veya karmaşık ürünlerin vaatleri arasında kaybolmuş okurlar için yararlı bir başlangıç çerçevesi sunabilir.
Kitabın pratik faydası, servet birikimini tek seferlik, doğru tahminlerden ziyade uzun vade, bileşik getiri, maliyet farkındalığı ve risk disiplini üzerinden düşünmeye yöneltmesidir.
Okur, başlıktaki büyük rakamı kesin bir vaat olarak değil, yatırım varsayımlarının zaman içindeki etkisini anlatan bir örnek olarak ele almalıdır.
Bu yaklaşım, özellikle yatırım planı hazırlamadan önce hedef, vade ve risk kapasitesi üzerine düşünmek isteyenler için değerlidir. Eser,
benzer kişisel finans kitaplarından piyasa çöküşü endişesini doğrudan hedeflemesi ve yazarın kaçırılmış fırsatlar ile gereksiz risk alma deneyimlerinden hareket etmesiyle ayrılır. Ayrıca güncellenmiş baskının ABD vergi reformuna değinmesi, net getirinin vergi kurallarından bağımsız olmadığını vurgular.
Buna karşılık kitap, ABD piyasası ve mevzuatı bağlamında yazılmıştır. Türk okurlar, vergi veya ürün seçimine dair olası ayrıntıları yerel kurallara doğrudan taşımamalıdır.
En uygun okuyucu, hazır bir yatırım reçetesi arayan değil, kararlarını daha az karmaşık ve daha denetlenebilir ilkeler üzerine kurmak isteyen kişidir.
Kitabın kalıcı değeri, yüksek getiri anlatısından çok, anlaşılabilir bir planın ve yatırımcı davranışının uzun vadeli sonuçlar üzerindeki etkisini hatırlatmasında yatar.
Destek olmak isterseniz Didosphere kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.